Ayrım 42, Grizu 4, 2. Mükellefiyet, Muzaffer Oruçoğlu, sayfa 497. Bizi niye bu hale soktunuz?
Kimseyi incitmeyin, grevdeyiz.
Dolunay göğü boğum boğum saran siyah bulutların yırtığından usulca uçverdi. Karanlığı kollayarak ihtiyatla büyüdü ve kömür yüklü gemilerin üzerinde sarı kocaman kafalı bir bebek gibi gülümsedi. Kuşların dikkati lavvarlardan çıkan ve yerleşim alanlarına atılan sıvı atıklarla sahildeki şlam tabakasının parlak sinesine düşen dolunayın suretine çevrildi. Defne kümelerinin dibinde hasta bir martı göz kapaklarını hafifçe araladı. Kör nefesin kendisini hasta eden görünmeyen özüne, atmosferin üst tabakalarına doğru yükselirken güneşte tepkimeye giren ve kızılötesi ışınları kat kat tutarak sera etkisine dönüşen zehir yeşili özüne baktı. Dolunay siyah bulutların bağrına dalıp kaybolduğunda Karadon ve Kilimli'den geriye 3 madenci geldi. Bunlardan ağzı aya, gözü çaya bakan aksırığı Cinli Ali, Şaban dayı ile arkadaşlarına yeraltının için için kaynadığını, madencilerin harekete geçmek için gelikten yardım beklediklerini anlattı. Dinleyenlerin gözleri parladı. Şaban dayı rehavet içinde derin bir nefes aldı. Ali'yi dikkatle süzdü. Konuşurken çizmelerinin çamurlarını bıçağıyla kazıyan Ali'nin aklı terelelli birisi olduğunu ama dünyanın en ciddi haberini getirdiğini düşündü. Sigara sarması için tütün tabakasını Ali'ye uzattı ve hemen ayağa kalktı. İşbaşı yapmayanlarla grevden vazgeçip işbaşı yapan ama işbaşı yaptığına pişman olanları bir araya getirdi. Onlara hazırlanmalarını, yarın Karadon'a gideceklerini ve oradaki madencileri greve sokacaklarını söyledi. Avurdu Büyük Muharrem şafak esintisini hissedince horoz gibi öttü. Ötüş Şaban dayının tavşan uykusuyla moraran göz kapaklarını aralayıverdi. İhtiyar hemen kalktı, rüyasında gördüğü adamı, kendi kanıyla yazdığı kitapları yakan aksakallı dervişi anımsadı. Hayırdır inşallah diye mırıldanarak köstekli saatine baktı, giyindi. Ranza aralarında gezine gezine adamlarını sessizce uyandırdı. Hassas ve cevval insanlardan oluşan, en çetin anlarda bile dağılıp savrulmayan, bütünsel bir hareket hayaliyle pavyondan dışarı çıktı. Çıkmasıyla da Zonguldak'tan daha yeni gelmiş, Osman İpekçi yönetimine muhalif iki sendikacı ile karşılaşması bir oldu. Sendikacılar ihtiyar grevciyle tokalaştıktan sonra hiç gereği yokken kendilerini kısaca tanıttılar. Şaban dayı ortalıkta ayağı yanmış it gibi dolaşan bekçi Eşref'i yanına çağırdı. Kulağına bir şeyler fısıldadı. Eşref fısıltının gereğini yerine getireceğinin bir nişanesi olarak eğildi. Biricik oğlunu Grizu'da kaybettiği için herkesin saygı duyduğu işçi babasının elini öptü ve amirleri tarafından belirlenmiş emirler içinde debelenen bir düşünce hayatının tahta kaşık kadar daralttığı alnını emektar ele bastırdı. Yaşlı kurt fazla beklemedi. Pavyonlardan gelip kendi çevresinde saygıyla kümelenen 23 madenci ile iki sendikacıyı yanına alarak Karadon'a hareket etti. Ekip sessiz ve donanımlıydı. Farklılığı anlamadan ziyade def etmeyi tercih eden Çay Cumalı Hasan'da bir tabanca, diğerlerinde ise bıçak, muşta ve değişik aletler vardı. Karadon'a girdiklerinde iş bölümü tamamlanmış, hareket herkesin kafasında berraklaşmıştı. Balık, iyot ve tomurcuk kokusuyla ağırlaşan bahar yelinin denizden havzaya yaydığı mavi ışık ekibi ikiye böldü. Şaban dayının başında olduğu birinci grup pavyonlara, Ali ile Çil Bahattin'in başında olduğu ikinci grup ise vinç dairesine yöneldi. "Kalkın arkadaşlar, Karadon'da kara gün sona erdi, grev başladı!" diye bağırdı Şaban dayı. Yastıktan kafasını kaldıran gece vardiyası ranza aralarında kömür tozu ve ayak kokusunda gezinen yabancı yüzlere bakarak durumu anlamaya çalıştı. Uykusuzluğun ve yorgunluğun verdiği isteksizlik ile çalışmama isteğinin verdiği grev sevinci arasında esnedi. İndi giyindi, toplu halde dışarı çıktı. Vinç dairesine giren gruptan Çay Cumalı Hasan silahını çekerek "Grev başladı arkadaşlar!" diye bağırdı. "Herkes greve katılacak. Çalışırsanız halatı kopartırız." Aksırığı Cinli Ali'nin elinde bakırcıların kapkaçak dövmek için kullandıkları yumruk demirini andıran ağır ürpertici bir demir vardı. "Çıkın dışarı lan! Karşı koyanın kafasını elimdeki bu zamazingoyla ezerim!" Hareket bir anda Karadon'a yayıldı. Bekçi düdükleri karıncalandı, ürperdi sustu. Öfkesinin ferini cesaret ateşine çeviren yüze yakın madenci, ocakların ve işçi pavyonlarının arasından geçen kirli derenin üzerindeki köprüye hızla yaklaştı. Dereye izmaritler, öksürükler, balgamlar, küfürler düştü. Telaşla havalandı kuşlar. Yabanileşmiş kediler kaçıştı. Anında kurulan bir barikatla kapatıldı köprü. Ocaklara giden yolun biricik köprüsü. Karadon'daki iş hayatının can damarı. Yazıhanenin bulunduğu sahada kartiye kapılarında tertip yerlerini öğrenmeye gelen Devre'in Karabaşlar köyünden iki şaşkın madenci, Küçük Ali ile Kazma Hasan durumu sıfır kartiye şefine bildirdiler. Müdürün yedek ayağı dedikleri şef, Karadon Bölge Müdürü Ahmet Berberoğlu'nun yazıhanesine koştu hemen. Tehlikeyi pencereden izleyen Berberoğlu telefon başında vali ile konuşuyordu. Harekete geçen işçilerin birliğini, iç içe, yürek yüreğe duranların değil, yan yana duranların her an dağılmaya hazır bir birliği olarak gördüğü için sakindi. Tümünü yine bir babacan konuşmayla ikna edeceği kanısındaydı. Masasında üst üste yığılmış dosyalar ile yarısı içilmiş 50 yıllık bir kassi şarabı ve bir billur kadeh vardı. Ahizeyi kapatır kapatmaz geğirdi. "Koş hemen! Ocakbaş mühendisiyle diğer mühendislere haber ver," dedi elini kadeye uzatırken. "Bekçiler alıp buraya gelsinler." Ahmet Berberoğlu, yani sizin dediği her fitnenin tepesini, tabanını, zayıf ve güçlü yanını anında açığa çıkaran kavrayıcı büyük zeka son bir kez esnedi. Mühendisler ve bekçilerden oluşan ekibini yanına alarak köprüye geldi. Madencilerin köprüyü tahkimat direkleri, tahta sıralar, kütükler ve paslanmış hurdaraylardan oluşan bir barikatla kapattıklarını görünce morali bozuldu. Barikatın her iki yanında yüzü aşkın grevci vardı. Çatışan iki güçten hiçbirine üstünlük tanımadan saygıdeğer bir orta hakem pozisyonunda meseleyi tatlıya bağlamakla tanınan Berberoğlu ekibini bir el işaretiyle durdurdu. Büyük bir güven ve cesaret örneği sergileyerek kalabalığa girdi. Hareketin can alıcı noktasıyla Şaban dayı ile göz göze geldi.
"Merhaba arkadaşlar," dedi.
Cevap alamayınca gülümseyerek Şaban dayıya baktı yeniden.
"Ben seni Gerik'te işinin başında biliyordum Şaban dayı. Emektar bir insansın. Bu havzaya çok şey kattın. Sana saygım büyüktür. Ben şu anda buraya ne yapmak istediğinizi anlamaya geldim."
"Bizi niye bu hale soktunuz?" diye kükredi Şaban dayı. Müdür bey hayatını özgür bırakılmış bir hayal gücünün ve kanayan hassas bir vicdanın alanı haline getirdiği için yönetilmesi, yönlendirilmesi zor bir insanla yüz yüze olduğunu sezinlemiş gibi irkildi.
"Bakın değerli arkadaşlarım, biz buraya sizinle kavga etmeye ya da hikaye anlatmaya değil, neden işbaşı yapmadığınızı öğrenmeye geldik. Bu sabah Gelik'ten buraya kaç kişinin geldiğine ve sizlere ne söylediklerini doğrusu ben bilmiyorum. Dün Gelik'teydim. Buraya gelen aynı ekip dün orayı da ayağa kaldırmıştı. Liyakat zamlarını hak eden işçilere zamların yakında dağıtılacağını anlattım. Onlar da öfkeliydiler. Hayatın insafını, adil yanını, yetersizliklerini arama gayesiyle oraya gelmişlerdi. Anlattım, aldandıklarını anladılar, güvendiler ve işbaşı yaptılar."
Karanlıktan mağribe bakar gibi bakan incelmiş habeşi bir yüz, "Madenciyi asıl aldatanlar sizlersiniz," diye bağırdı. Bağırtıyı bağırtılar izledi. "Senin Allah bir dediğinden gayri sözüne inanılmaz."
"Arkadaşlar lütfen müsaade buyurun," diye kollarını havaya kaldırınca sesler sesleri ateşledi. "Defolun gidin yalancılar. Hepiniz dayakçısınız. Yıllardır boyunduruğun zelve deliği gibi dar yerlerde çalıştım. Hakkımı isterim."
"Bırak bu babacan ayakları. Gerçek niyetinle konuş."
Barikatın öte tarafında en arkada işaret parmağını oynayan, dişiyle meşgul eden, avurdu büyük Muharrem gülümseyip eşini arzulayan kızışmış keklik gibi ötünce haznedarın Kamber, "Grevi Horata'ya çevirme," diye uyardı Muharrem'i.
"Ciddi olalım arkadaşlar," dedi Berberoğlu. Çıkışlar zoruna gitmişti. "Oyun oynamıyoruz. Ben burada hepinize namus sözü veriyorum. Yakında haklarınız neyse verilecek. Kaldırın şu engeli. Sizlere yakışmıyor. Açın köprüyü, işinizin başına dönün. Aranızdaki yabancı insanlara da şöyle bir bakın. Kışkırtmalara prim vermeyin. Sizlere güveniyorum."
Önce barikatın her iki yanını dikkatle süzdü. İşçilerin suskunluğunu hayra yordu. Grevcilerin sayıları fazla değildi. Birkaç kişi dirense de ekibiyle barikatı kaldırabileceğine inandı. Döndü baş mühendise başıyla işaret verdi.
"Barikata dokunursanız sizi öldürürüz," diye bağırdı Erzincanlı Deli Fethi.
Bağırtıyı dikkate almayınca barikatın her iki yanından beklemedikleri müthiş bir ses patlaması yükseldi. Bunu ıslıklardan oluşan bir başka ses cümbüşü izledi. Pavyonlar hareketlendi, boşalmaya başladı. Taş, sopa, kazma, kürek ve demir putrellerle bölük bölük gelen işçiler köprüde birikince grevcilerin sayısı bini buldu. Gelişin ve çoğalışın biçimi Berberoğlu'nu korkuttu. Buna rağmen Ocakbaş mühendisi barikatı kaldırma cesaretini gösterdi. İşçiler homurdandı. Kafası uzaktan bakır helkeyi andıran at hırsızı kılıklı iri yarı bir kazmacı, "Çek elini, gebertirim seni!" diye bağırarak ileri atıldı ve baş mühendisin suratına güçlü bir yumruk indirdi. Berberoğlu'nun ekibi baş mühendisle birlikte sendeledi. Aşırı davranışların zıddına dönüşeceğinden korkan Şaban dayı, "Kimseye sataşmayın arkadaşlar!" diye uyardı. Uyarıya destekler geldi. "Dikkatli olun, buraya ayı oynatmaya gelmedik. Küfretmeyin, makbul konuşun. Grevi değme nazarlardan sakının." Uyarılardan cesaret alan Berberoğlu, "Sakin olun arkadaşlar, kışkırtıcıların oyunlarına gelmeyin," dedi. Bekçilere işaret etti. Baş mühendisi derhal küfrü, azgınlığı ve kibri artan kalabalığın dışına çıkarmalarını buyurdu. Buna karşılık da grevciler yumrukçu arkadaşlarını köprünün öbür başına doğru uzaklaştırdılar. Gel gelelim ki iş çığırından çıkmış, işçilerin bağıran işaret parmakları Berberoğlu'na ve ekibine yönelmişti. "Adamlarını çek, içimizden çık. Çekmezsen hepinizi köprüden aşağı atarız. Hadi yallah, bekleme, sabrımız taşıyor. Biz senin avurt zavurdunu dinlemeye değil, greve geldik." "Arkadaşlar lütfen birbirimize saygı ve sevgiyle davranalım," diye son bir çıkış yaptıysa da dinletemedi müdür bey. "Bırak vaaz vermeyi, sevgi kim, sen kim?" "Karanlık sevgiyle dağılır, sema sevgiyle açılır. Nerede sizde o sevgi?" Çabalarının bir işe yaramayacağını anlayan Berberoğlu, işçilerin devinmekte olan belaya kendilerini fütursuzca katmaya başladıklarını görünce kalabalıktan çıktı, mafsalları dağılmış, duyguları ve aklı parçalanmış bir yürüyüşle yazıhanesine yöneldi. Yüvrük Nazmi ile kancacı Rafet küfre bulanmış birkaç taşı ekibin arkasından peş peşe savurdu. "Taş atmayın arkadaşlar," diye bağırdı Şaban dayı, "kimseyi incitmeyin, grevdeyiz." Ekibiyle birlikte yazıhanesine giren Berberoğlu koltuğuna oturup derin bir nefes aldıktan sonra dikkatini dışarıdan gelen uğultulara vererek durumun ciddiyetini telefonla genel müdüre bildirdi. Hemen ardından da Kilimli İşletme Müdürü Tahsin Ayazoğlu'nu aradı ve Karadon'u saran kara kargaşanın Kilimli'yi de yeniden içine alabileceği uyarısında bulundu. Çoğunluğu 1. ve 2. vardiya işçilerinden oluşan ve köprü hareketine katılan bir kitle, öğleden sonra saat 2'de Kilimli işletme binasına doğru yürüyüşe geçerken, grevcilerin yer altına indirdikleri ekiplerin etkisiyle 3. vardiya da yer üstüne çıktı. Katırlarla fareler, akıl ve ruh israfına uğrayan Karadon ocaklarının bir anda uğuldayıp, bir anda sessizleşmesini garip bir ürpertiyle karşıladılar. 10 yıllık emektar bir katır arkasındaki vagonların dolu olup olmadığını anlamak için hafif yekindi. Boş olduklarını duyumsayınca durdu. Alet ve ayak seslerinin, tanıdık konuşmaların, öksürüklerin terk ettiği karanlık boşluğu, yani cinnetini sezdiren büyük sessizliği dinledi dikkatle. Direklerde unutulmuş yiyecek torbalarına doğru hareketlenen farelerin ayak seslerini fark edince huysuzlandı. Kulaklarını dikip kaybolmuş insan kokusuna doğru yürüdü. Babası Cemal'e Karadon'daki hareket hakkında sabahleyin bilgi veren Urşit, Bartınlı Ömer'le birlikte Zonguldak'tan anlamın kırıldığı, hesapların, sevinçlerin, korku ve şaşırtıların çoğaldığı Kilimli'ye geldi. Vali Fuat Kadıoğlu'nun EKİ Teknik Müdürü polis ve jandarma kuvvetleriyle birlikte Karadon'a gitmeyi planladığı saatlerde 22 bin nüfuslu Kilimli kaynamaya başladı. Karadon'dan gelen yürüyüş kolu Kilimli işletme binasının merdivenlerinin önünde toplandı. Bekçiler işletme müdürü Tahsin Ayazoğlu'na durumu bildirdiler. Ayazoğlu telefonla valiyi ve EKİ genel müdürünü bilgilendirdi. Olayları yatıştırabileceğini söylerken dışarıdan gelen bağırtıları duymamak için parmağıyla sol kulağını tıkadı. Karadonlu Oğuz'un attığı bir taş çarptı cama. Şangır şungur döküldü cam. Müdür irkilerek aizeyi yerine koydu, belindeki tabancanın ağzına bir mermi verdi ve tabancayı görünmeyecek bir şekilde beline yerleştirip mühendisler ve memurlarla birlikte dışarı çıktı. Ekibin yemekhaneye gitme bahanesiyle dışarı çıkışı kalabalığı hareketlendirdi. "Durun orada, deprenmeyin, grev başladı," diye bağırdı Şaban dayı. "Buradan çıkamazsınız," dedi Demirtaş emmi. "Ankara'dan bakanlar gelinceye kadar buradasınız. Sabrımızda mecal kalmadı." İşçilerin binayı kuşatıp Ayazoğlu ve mühendisleri kıpırdayamaz hale getirmeleri Kilimli'yi iyice hareketlendirdi. Hurşit'le Bartın Ömer'in de içlerinde bulunduğu 150 kadar işçi yazıhanenin yanındaki lambahaneye yöneldi. Kapının önünde şefler, üst madenciler, çavuşlar ve nezaretçilerden oluşan bir grup beyaz şapkalı vardı. Bunları ateş edeceklermişçesine, yaklaşmayın, dağılın diye işçileri ikaz edince kalabalık çılgınlaştı. Madencilerin pırasa bıyık dedikleri dağ köylü kazmacı Ahmet eğildi yerden bir çakıl aldı, dağılın diyenleri güçlü bir iç istihza ve alay samayla süzerken, benden iş geçti gayrı diye mırıldandı. Benim saatim 11:30 çalıyor, yaşlandım. Bir tabanca verin de bunlardan birkaçını. 25 metre uzunluğundaki lambahanenin önünde 3 kamyon dolusu çakıl vardı. Düşüncelerinin ateş gibi ışıldayan meymenetsiz özünü, olaylardan tamamen kopuk duyumlarla yoktan var eden kazmacı Ahmet, çakılını galiz bir küfürle birlikte beyaz şapkalılara doğru fırlattı. Çakılı diğer çakıllar izleyince lambahane bir anda çakıl yağmuru altında kaldı. Binanın çinko çatısından yükselen ses, beyaz şapkalıların paniğini ve kaçışını hızlandırdı. Grevciler lambahanenin kapısıyla ocak girişini kaşla göz arasında tuttular. ''Haberleşme var, hatları koparın!'' diye bağırdı Hurşit. Grevcilerin öfkelerini sağduyularına itibar etmeden uygulayan deli hot kesimi, gurbet dayının fitlemesiyle telefon hatlarını bir anda kopardı. Lokomotif düdüğüne doğru bir koşuşmaca oldu. Trenle çalışmaya gelen işçilerin trenden inişlerine izin verilmedi. Kilimli Bölgesi Maden İşçileri Sendikası Başkanı Kemal Bal Yemez'in çevresindeki ekibin varlığı kendisini hissettirmeye başladı. Ve işçiler ekibin yönlendirmesiyle Kilimli'nin tüm can alıcı noktalarını kontrol altına aldılar. Mühendislerin gün boyunca grevi kırma çabalarına işçiler tehditle cevap verdiler. Lambahaneye gelip işçilere işbaşı yapmalarını emreden mühendis Mustafa Tutal'ı dövdüler. Grev karşıtı tüm sesler susturuldu. Merdivenin başında duran tek bir ses hariç, işçilerin sevdikleri için dokunmadıkları emektar puantör Hasan Yaman'ın içli samimi sesi, ''Arkadaşlar, bu hareketler maden işçisine yakışmıyor. Lambahaneyi dağıttınız, tulumbalar çalışmıyor, ocakları su bastı. Buralar bizim ekmek teknemiz, çoluğumuza çocuğumuza buradan bakıyoruz. Yarın bu iş bittiğinde içimizden çoğunu alıp götürecekler. Beni severseniz burayı terk edin.'' Karanlık çöküp saat 7'ye geldiğinde grevcilerin sayısı 1500'ü bulmuştu. Haberi duyan aileler Kilimli'ye akın etmiş, grev sahası kalabalıklaşıp karınca küresine dönüşmüş, kaynayan bu kürenin ruhu her bir karıncanın ruhu haline gelmişti. Şimdi bu ruh içten içe kızışan ve büyüme eğilimi gösteren bu mahşeri güce egemen olmaya çalışıyordu. Üzülmez ocaklarından işçilerin kısa zamanda greve başlayacağı haberini getiren Zanguş Veli'nin ateş yöresindeki oyunu kalabalığı coşturmuştu. Abbas, Gülşah, Nafiye ve Macide hep birlikte gelip Hurşit'le buluşmuşlardı. Çoğalan madenci ailelerinin bağrında çaresiz kalan bekçiler bile odun ateşlerinin çevresinde kümelenmek, sohbetlere katılmak zorunda kalmışlardı. Şaban dayı kalabalıkların arasında dupduru çocuksu bir sevinçle geziniyor, yarın sabah grevcileri aileleriyle birlikte Kilimli Zonguldak yoluna sokup havzanın kalbine, şehir merkezine doğru yürütmenin hayalini kuruyordu. Gökyüzünün iyice açılıp sinesindeki yıldız kümelerini grevcilere yaklaştırdığı bir anda Karabük Jandarma Eğitim Merkezi'nden Kilimli'ye 350 jandarma gönderildi. Jandarmalar ALES'te beklemek üzere sezdirmeden boş işçi yurtlarına yerleştirildi. Grevci kitlenin içine dolaylı ve incelikli bir şekilde grev karşıtı propaganda yapacak olan insanlar sızdırıldı. Jandarmaların gelişine karşı homurtular yükseldi. ''Nal toplamaya mı geldiniz? Çekin gidin! Ellerindeki delikli demirlerle delik açmaya gelmişler.'' ''Delikli demire mi delik açacaklar?'' ''Bunlar asker değil, ocak mürzadeleri.'' Kilimli'nin kel kepir toprağına kurşun ekmeye gelmişler. Gece baskınına geldiyseniz hemen çekilin, yoksa basılırsınız. Sıra dışı ışıltıları ve kan ateşini sezinleyen jandarma başçavuşu, ''Endişelenmeyin arkadaşlar,'' dedi, ''buraya sizinle çatışmaya değil, sizi kucaklamaya, sizin güvenliğinizi sağlamaya geldik. Bu madenlerde askerler de çalıştı. Hepimiz asker, hepimiz madenci, hepimiz kardeşiz.'' Madenciler insana kendi sınırlarını açan ve içten bakarak konuşan dil karşısında sustu. Şaban dayı duygulandı. ''Asker sözüne itimadımız var. Vatan sağ olsun.'' diyerek elini sıktı başçavuşun. Havzanın ileri gelenleri geceleyin toplanıp işçileri jandarma gücüyle ocaklara sokmanın doğuracağı sakıncaları tartıştılar. Tartışmadan çıkan sonuç ani bir baskınla grevin elebaşılarını tutuklamak, geride kalan morali bozuk işçi kitlesini de ocaklara sokmak oldu. İlk kıpırtılar ateşten ve uğultudan korkmasına rağmen ateşi ve uğultuyu fena halde merak eden göçmen kuş kafilelerinin tünediği tepelerde başladı. Karanlığın kurbağaların derilerinden ve yaprak yeşilinden toprağa doğru kaymaya, yıldızların kaybolmaya başladığı bir anda üç sivil polis defne dallarının altında uyuyan iki işçi önderini Hasan Düz'le Mütessim'in Ali'yi kıskıvrak yakaladı. Geceyi diken üzerinde geçiren jandarma mangaları ile sivil polisler aynı anda birçok noktayı basıp yakaladıklarını Kilimli jandarma karakoluna götürdüler. Grevci kitle tavşan uykusundan silkinip ne oluyor diye ayağa kalktığında kafasının olmadığını, meydanın jandarma mangalarına, sivil polislere, mühendislere, bekçilere, çavuşlara, nezaretçilere kaldığını fark etti. Her şey bir anda olup bitmiş, jandarmalar grevci ailelerini dağıtmış, lambahaneyi ve baca ağızlarını emniyet altına almış, kargaşa yerini düzene bırakmıştı. Yakalananların içinde Bartınlı Ömer de vardı. Durumu önceden sezen Hurşit Şaban dayıyı alıp hafif yan yatan hurda bir tren vagonuna sığınmıştı. Kulaklarını meydana hakim olan Karadon Bölge Müdürü Berberoğlu ile Kilimli Müdürü Ayazoğlu'nun mikrofonlardan yayılan azarlama konuşmalarına dikmişlerdi. Azarlamaları dinleyen işçiler jandarma müfrezelerine, sivil polislere, mühendislere, çavuşlara, nezaretçilere bakarak kafileler halinde ocaklara inmeye başlamışlardı. Moral çöküntüsü içinde yüzü koyun yatıyordu Şaban dayı. Çatlaktan vagona sızan sese daha fazla dayanamadı. Yeter diyerek ayağa kalktı. Yapma Şaban dayı, yakalanırsın. Kurban olayım, yapma. Bekle biraz. Üzülmez de Kozlu'da hareketlenme başlamış. Beraber oralara gideceğiz. Hurşit'in yakarışını aldırmadı. Vagondan çıktı. Ocaklara inmek için lambahaneye doğru yürüyen işçi kafilelerine baktı. Uykusuz ve aç ellerini havaya kaldırdı. Her defasında korkunç sancılar çeken ve doğurma kıvılcımının ilk hazzını bebeğinin ilk çığlığında duymayı umarken ölü bebekler doğuran bir ananın yıkıntısıyla bağırdı. 42. Ayrımın sonu. Sayfa 508.